Ayrım 32, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 425. Mitnik eve dönmek için geri sayıyordu ki diğer koridordan üniformalı bir adamın çıktığını gördü. Adam ona doğru yönelmeden önce Mitnik'i uzun bir süre dikkatle gözlemledi. Kalp atışlarının aniden hızlandığını hisseden Mitnik, olası bir kontrol olması durumunda biletini nereye koyduğunu ve kimliğinin yanında olup olmadığını düşünmeye başladı. Üniformalı adam hızlı adımlarla yaklaştı. Yapılı bir vücudu vardı ve 40 yaşının biraz altında olmalıydı. Koyu teniyle ağarmış saçları tezat oluşturuyordu. "Mitnik?" diye sordu neredeyse saygılı bir tavırla. Mitnik bakışlarını yere indirmeden önce onayladı. Bilet ve kimliğini göstermek zorunda kalmadığı için şaşırmalı mı yoksa rahatlamalı mıydı bilmiyordu. Beyaz gölgenin anlattıklarından tamamen farklı birini bekliyordu. "Seni tanımak gerçekten de büyük bir şeref. Kahretsin, gerçekten sensin. Hani şu Mitnik, gizlice?" "Evet, o benim," diyerek kısa kesti Mitnik ve dilsizin gerçek dünyadaki bu hayal kırıcı vücut bulmuş halinin sözünü bitirmesine izin vermedi. "Mesaim yeni bitti. Gel, hemen dışarıda bir bar var. Bana istediğin her şeyi sorabilirsin." Mitnik'in başı dönmeye başladı. "İnsanların arasında kendimi pek rahat hissetmem. Burada konuşalım."
"Burada mı?"
Dilsiz inanmaz gözlerle etrafına baktı. "Evet, burada." Onu bacakları cevaplayacak olsaydı Mitnik çoktan oradan uzaklaşmış olurdu. "Nasıl istersen. Dinle, benim sana soracak bir sürü şeyim var. Ama önce sen sor lütfen. Gölge bana bazı bilgilere ihtiyacın olduğunu söyledi ama neyle ilgili olduğunu belirtmedi." "Gölge benim eski bir dostumdur. Ondan çok şey öğrendim."
"Bana anlattı ama boynuzun kulağı geçtiğini de ekledi."
"Belki başka ortak arkadaşlarımız da vardır. Kimlerle görüşüyorsun?"
"Ah, Blaze, Kong, Victor."
"Victor mu?
Onu tanıyor musun?"
"İnternetten değil. Eğer aynı kişiden bahsediyorsak uzun bir zaman önce onunla tanışmıştık. 40 yaşlarında çok sıkı biri ve bu şehirde yaşıyor, doğru mu?"
"Evet, bu o."
"Yanlış hatırlamıyorsam satranç ve cinayet romanı tutkunu." Mitnik ellerini koyacak bir yer bulamıyordu.
"Satrancı bilmiyorum, bana bundan hiç bahsetmedi. Ama cinayet romanları evet, tam bir fanatik. Kahretsin, geçen hafta yeni aldığı ve olağanüstü bulduğu bir kitapla ilgili kafamı şişirdi."
"Cinayet romanları benim de hoşuma gider. Kitabın adını hatırlıyor musun?"
"Bekle biraz, garip bir ismi vardı. Ah evet, kriptokrasi. Ne anlama geldiğini bile bilmiyorum."
Greta gözlerini kapamış müziği dinliyordu. Ayakkabılarını çıkarmış kanepenin üstünde oturuyordu. Arka planda bilgisayar programı şifreyi çözmeye çalışırken, arada Vittorio tuşlara basarken çıkan sesi duyuyordu. Bilgisayar sihirbazı hakkındaki renkli övgüler düşünülecek olursa işini bitirmesine çok zaman kalmamış olmalıydı. Belki yorgunluk, belki de son günlerde durdurak bilmeden yaşanan olayların gerginliğiydi üstündeki. Ama uzun zaman sonra Greta ilk defa hiçbir şey düşünmeden kendini bırakmıştı. Tek isteği bu anın daha uzun sürmesiydi. Çalan şarkılar çok güzeldi. Greta o ana kadar Rod Stewart dışında Queen, Charles Trenet ve Barbara Streisand ile hem de Memory'nin dokunaklı bir canlı performansına düet yapmıştı. Morganti'nin bilgisayara takılı CD'si, çantasında taşıdığı silah, tüm o yaşanan lanetli hikaye çok derinlere gömülmüş ve uzak geliyordu. Greta A Wider Shade of Pale'ın usta bir yorumunda Annie Lennox'un peşine takıldı. Vittorio'nun zafer çığlığı daldığı dünyadan onu hızla gerçeğe döndürdü.
"Buldu mu?"
"Bingo!" Greta ayakkabılarını giymeye çalışırken Vittorio heyecanlı bir gülümsemeyle klavyede hızlıca bir şeyler yazmaya devam etti. "Şu ana kadar çok kolay gitti." Birkaç saniye sonra ise yüzündeki gülümseme kaybolarak yerini şaşkın bir ifadeye bıraktı. Bir saniye daha sonra kaşlarını çatarak çenesini sıktı.
"Ters giden bir şey mi var?"
Greta ayağa kalkmıştı ve monitöre doğru Vittorio'nun yanına ilerlemek üzereydi. "Olduğun yerde kal lütfen Greta." Vittorio onun soğuk bir el hareketiyle durdurdu. "Henüz olmadı." Victoria Greta'ya bakmadan konuştu. Sanki gördüklerine inanamıyormuş gibi ekrana bakmaya devam ediyordu.
Sorun mu var?
Hayır, yani aslında evet. Programda bir hata oluştu. Ben en baştan başlamak zorundayım.
Victoria güven verme amacıyla zoraki bir gülümseme takındı.
Sen keyfine bak diyerek tekrar büyük bir hızla klavyedeki tuşlara basmaya başladı. Biraz zaman alacak.
Greta rahat bir nefes alarak tekrar kendini kanepeye bıraktı. Gözlerini kapatıp Annie Lennox'un ses tonunu yakalamaya çalıştı.
Eh, bu gecikmeden yararlanıp birkaç dakika içeri gideceğim. Bilirsin, doğal boşaltım sistemi.
Greta Victoria'nın sesinden bir terslik olduğunu fark etti.
Bu doğal olayla ilgili bana bilgi vermen ne kibarlık, tam bir beyefendi. Tüm ayrıntıları sabırsızlıkla bekliyorum.
Greta Lennox'un sesi solarken salonda yalnız başına kaldı. Yeniden derin bir nefes aldı, ayakkabıları yere düştü. Hoparlörlerden bir sonraki şarkının notaları dökülmeye başladı. Orkestranın önünde Edith Piaf'ın benzersiz sesi duyuldu.
Mitnick dilsizin bakışlarından kaçabilmek için nereye bakacağını bilemiyordu. Kalbi çılgınlar gibi atıyordu.
Kriptokrasi. Ne olduğuyla ilgili en ufak bir fikrim yok ama Victor gibi bir usta tavsiye ediyorsa alırım.
Victor muhteşemdir, inan bana.
Kendisini ziyarete gelmemi söylemişti ama neresi olduğunu hiç hatırlamıyorum.
Hiç şüphesiz seni iş yerine çağırmıştır. O kadar şanslı ki bilgisayarların ortasında çok büyük bir televizyon ağının bilişim bölümünde çalışıyor. Bilirsin belki, şu büyük patron Montemari ve neredeyse dışarı attıkları kadının olduğu kanal.
Edith Piaf, ani bir tedirginlik Greta'nın her yanını sardı. Çalan şarkı Heim Lamour'du ve orkestradaki bütün sesleri bu küçücük ama bir o kadar da büyük kadının sesi geride bırakıyordu.
Edith Piaf, bu mümkün olabilir miydi?
Greta kendini rahatlatmaya çalıştı. Bu sadece bir şarkı listesiydi. Büyük ihtimalle internetten indirilmişti. Bu bir CD değildi, o CD değildi.
Düşünceleri birden alevlendi. Peki aradıkları kimdi?
40 yaşlarında şehirde yaşayan Piaf hayranı, bilgisayarlar konusunda usta.
Vittorio, bilgisayar sihirbazı.
Greta ayakkabılarını giymeden kanepeden kalktı. Gerçek bu kadar masalsı bir hal alabilir miydi? Olası bütün ihtimaller içinde tek başına kurdun inine düşmüş olabilir miydi?
Elbette, Victoria onu her gün görüyordu ve onun üstüne fanteziler kuracak çok imkanı olmuş olabilirdi. Hem de onu sürekli reddettiği de düşünülürse.
Videodaki adam Victoria ile aynı beden tipine sahip değil gibiydi. Minibarın yanındaki duvarda sayısız CD ve birkaç kitap düzgün bir şekilde raflara dizilmişti. Greta CD'leri kontrol etmeye başladı ama daha sonra dikkati kitaplara yöneldi.
Grisham, Harris, Rice, Cornwell, Deaver, cinayet romanlarından seçkiler.
Dikkati diğerlerinden oldukça ucuz olduğu anlaşılan bir polisiye kitabı üstünde yoğunlaştı. Kitabın adını okuyunca Greta damarlarındaki kanın donduğunu hissetti. Siyah cildin üstünde kriptokrasi yazısı korkunç bir şekilde parlıyordu.
Gece vardiyasının seyrelmiş atmosferi hastanenin her köşesinde hissediliyordu. Mayetza'nın eşlik ettiği Sensi ne pahasına olursa olsun Klebs'le görüşmeye kararlıydı. Anlamak zorundaydı. Düşünceler zihninde hızla uçuşuyordu. Elindeki her şey bir yapbozun parçaları gibiydi. Çok yaklaşmıştı, bunu hissediyordu.
Sensi ve Mayetza onlarla birlikte yukarı çıkan bir doktorla asansörden indiler. Dinlenme odalarından birinin kapısında bir başka doktor, yanındaki hemşireyle diğer doktor arkadaşını bekliyor gibiydi.
Gelebildin demek. Nihayet asansörde kapalı kaldığını düşünmeye başlamıştım. Ben onunla daha yeni başladım diyerek yanındaki hemşireyi işaret etti.
Sensi'nin kafasında bir şimşek çaktı. Asansörde kapalı kaldı. Ben onunla daha yeni başladım. Asansör, her şeyi tersten düşün. Henüz bitmedi.
Bir saniye içinde yapbozun bütün parçaları yerine oturdu.
Klebs Morganti'nin öldüğünü bilemezdi. Boğazını keser gibi yaptığı işaretle onun sonunun böyle olacağını göstermek istemişti. Eğer asansörde kapalı kalmasaydı kaderi bu olacaktı. Gerçek hedef Morganti'ydi, seçilen kurban. Katil onu apartmanda beklerken o asansörde kapalı kalmış ve böylelikle kaderinden kaçmıştı. Sensi daha çabuk gidebilmek için koşarak merdivenlere yöneldi. Mitnick metronun daha hızlı gitmesini isterdi. Greta'yı olabildiğince çabuk bir şekilde öğrendiklerinden haberdar etmek istiyordu ve bunu ancak evinden yapabilirdi. Mitnick bir cep telefonu almayı her zaman reddetmişti. O geceki şansı inanılmayacak kadar büyüktü. O kadar geniş bir sanal dünyada bulunması imkansız gibi görünen kişi Victor'du. Victor o büyük mağazadan bilgisayar malzemelerini alırken videoya kaydedilen ve Greta Alfieri ile satranç oynayan kişiydi, Morphy'di. Victor yani Morphy, Mitnick'in Greta'nın varsayımına dair tek bir şüphesi kalmamıştı. Onu olabildiğince çabuk uyarmalıydı. Aynı yerde çalıştıklarına göre ikisi mutlaka tanışıyordu. Ve eğer Morphy o gece gidip Greta'yı almak isterse kendisine kapıyı rahatlıkla açtırabilirdi. Mitnick metrodan fırlayarak çıktı. Çabuk olmalıydı. Greta sessizce koridora yöneldi. Victoria'dan hiçbir iz yoktu. Kapılardan birinin arkasından yumuşak bir fısıltı geliyordu. Greta deli gibi atan kalbiyle kapıya yaklaştı. Victoria konuşuyordu. Sesi kapının arkasından zorlukla duyuluyordu. CD'nin içinde ne olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Telefondaydı. Victoria telefonda konuşuyordu. Evet evet. Uçmayı seven arkadaşımıza ait. Uçmayı seven. Yani Morganti. Hayır, bunu nereden bulmuş olabileceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ne yapmam gerektiğini söyleyin. Ama Victoria kiminle konuşuyordu? Eğer o Morphy ise neden birinden emir bekliyordu? Diğer tarafta kim vardı? Gördüğüm kadarıyla orijinal. Hayır, kopyası olduğunu sanmıyorum. Hayır, o içinde ne olduğunu bilmiyor. Demek ki o CD'nin içinde her şeyin anahtarı vardı. Tamam, söylediğiniz gibi yapacağım. Elbette ya, Victoria yalnızdı. Yani gruptaki bilişim uzmanı olarak öyleydi. Telefonun diğer tarafında Morphy vardı. Greta silkelendi. Bu anlama zamanı değildi. Durumdan kurtulma zamanıydı. Evet, tek çözüm yolu bu. Riske girmemek gerek. Biraz temizlik yapmak lazım. Evet, onu burada tutabilirim. Ama en kısa zamanda gelin. Fakat buraya değil lütfen. Burada olmamalı. Kaçmalıydı. Tek çözüm yolu. Burada olmamalı. Morphy gelmek üzereydi. Kaçmak zorundaydı. Arabanın anahtarları, ayakkabıları, Greta hızlı adımlarla eski yerine gitti. Kanepede bıraktığı çantasını aldı ve hızlıca ayakkabılarını giydi. Bir yandan da kendine bilgisayardan CD'yi alacak, vakti kalacak mı diye soruyordu. Arkasına döndüğünde Victoria'nın gülümseyen suratıyla karşılaştı. Ne aşk cinayet, hangi seri katil, kahretsin ne aptalım. Sensi tüm olanları en başından anlamadığı için kendine sövüp duruyordu. Başından beri her şeyi yanlış kurgulamışlardı. O lanet olası gece gerçek hedef Morganti'ydi. Klebs'in anladığı ve çaresizce anlatmaya çalıştığı buydu. Artık her şey çok açıktı. Profesyonel bir seri katilin varlığı, Morphy'nin bir türlü bulunamayan bilgisayarı, mağazada videoya çekilen esrarengiz adam, Greco'nun cep telefonu. Kim tarafından ve nedeni hala araştırılması gerekse de Morganti gözden çıkarılmış olmalıydı. Ve bunu yapmak için profesyonel bir katil tutulmuştu. Pusu Maccezi'nin evinde kurulmak zorundaydı. Bu çifte cinayet gibi görünen olay sayesinde soruşturma bulandırılmış olacaktı. Rastgele seçilen suç aleti, vahşi öfke, iki kurban arasındaki bağ, ortadaki kasıt unsurunu kaldırmış olacaktı. Böyle bir durumda Sensi bile bir kavga olduğundan, Morganti'nin katilin karşısına aniden çıktığından ve öldürüldüğünden şüphe ederdi. Böylece katil Maccezi'nin evine gitti ve cinnet geçirmiş bir adamın yapacağı gibi onun işini bitirdi. Artık gerçek kurbanı ortadan kaldırmak için hazırdı. Elinde silahla onu bekledi. Ama tam o esnada elektrikler kesildi ve Morganti'nin asansörde kapalı kalmasıyla birlikte Greco'nun elleri boş kaldı. Vakit geçiyordu ama elektrikler bir türlü gelmiyordu. Greco orada daha fazla kalamazdı. Kurbana hiçbir türlü erişemezdi.
Adriana Maggezi öleli oldukça uzun bir süre olmuştu ve otopside iki ölüm arasındaki zaman farkı mutlaka ortaya çıkardı ve birileri bunun izini sürebilirdi. Greco'nun yanında cep telefonu vardı. Greta Alfieri'nin evinde üstünde taşıdığı aynı telefon. Sadece tek bir kişiyle irtibat sağlanılan telefon. Katili gönderen kişiyle. Greco aradıktan sonra bir seri katil izlenimi yaratmak üzere direktifler aldı. Gerçek kurbandan her türlü şüpheyi uzaklaştırmanın tek yolu buydu ve şarttı. Onun işi ise bir dahaki sefere bitirilecekti. Gönderici işte böylece Morphy kimliğini takındı. Gönderdiği e-postalar çılgın eserini 3 hamlede tamamlayacağını söylediği mesaj. Ortada 3 cinayet olacaktı. Bunlardan ilki Maggezi ve en ses getiren sonuncusu ise Greta Alfieri. Kimse Morganti'yi düşünmeyecekti. Paola Cerni polis yanlış üzerinde Rauti'nin peşine düştüğünde öldürüldü ve kimse bu cinayetlerin bir seri katilin hasta zihninin ürünü olduğundan şüphe etmedi. Klaps adamı mağazadaki video görüntüsünden tanıyamadı ve her şey plana uygun bir şekilde ilerledi. Ancak Greco planın üçüncü adamında postu deldirdi. Çok da kötü değildi, hatta böylesi daha iyiydi. Morphy konusu tamamen kapanmıştı ve artık Morganti ile ilgilenilebilirdi. Ama bu durumda Morganti'nin ölümünü bir intihar olarak göstermek çok mantıklı olacaktı. Adamın hayatı, depresyonda oluşu, yaşadığı son olaylar izlenecek yolu çok net gösteriyordu. İntihar süsü vermek. Böylece Morganti 8. kattan uçar ve çember tamamlanır. Sensinin suratında kötü bir sırıtış belirdi. Kendini güvende hissediyorsun değil mi pis orospu çocuğu? Her şeyi düşündüğünü sanıyorsun değil mi? Yatağında huzurlu uyu. Hayatımda yapacağım son şey olsa bile gelip seni yakalayacağım. Neden böyle çantanı alıp ayaklandın? Hemen gitmek mi istiyorsun? Victoria çok doğal bir şekilde gülümsüyordu. Greta'nın yüreği ağzına geldi. İlahi, neredeyse yüreğime indirecektin, geldiğini duymadım. Greta Vittorio'yu birden karşısında görünce hissettiği korkuyu şaşkınlıkla maskelemeyi başarmıştı. Gerçekten gidiyor musun? Vittorio'nun bakışlarından huzursuzluğu yansıyordu. Sadece birkaç dakika daha ve şifreyi bulmuş olacağım. Greta buna kendisi de şaşarak soğukkanlılığını korumayı başardı. Oyunu kurnazca oynaması gerekiyordu. Gitmek mi? Hayır, sadece banyoyu kullanmam gerekiyor. Greta rahatsız bir tavır takınarak ekledi. Bilirsin kadınların her ay başına gelen şey, hem de en olmayacak anlarda. Vittorio gözlerini kırptı. Greta çantasını açarak, neyse ki yanımda acil durumlar için mutlaka bir tane yedek ped bulundururum dedi. Elbette bununla birlikte cep telefonu ve bir de tabanca diye düşündü. Banyodayken cep telefonundan yardım isteyebilirdi. Ama tabanca konusunda o kadar emin değildi. İhtiyaç olması durumunda kullanamayabilirdi. Ama çok gerekli olursa belki. Benim evim senin evin. Sağdan 3. kapı. Greta hafifçe gülümsedi ama çantasındaki cep telefonu birden çalmaya başlayınca yüzündeki gülümseme donup kaldı. Telefonu çıkarıp kimin aradığına bakmadan aramayı reddetti. Bu saatte kesin sıkıntılı bir iş içindir diyerek hareketini savundu. İddiaya girerim Montanari'ydi. Güzel model, yeni mi? Vittorio telefonu elinden hızla aldı. Gerçekten çok güzel. Saçmalama, telefonumu ver. Yemem, korkma. Vittorio eğleniyormuş gibiydi. Telefonu cebine soktu. Sen banyoda işini hallet. Sana sonrasında hemen geri vereceğim. Böylece kimse seni rahatsız etmemiş olacak. Greta pes etmek zorunda kaldı. Çantasındaki silahı da Victoria bir adım ötesindeyken çıkaramazdı. Hem sonra sıra kullanmaya gelince ne yapacağını düşünecek çok vakti yoktu. Çabuk davranmalıydı. Morphy temizlik yapmak üzere yoldaydı. Victoria'nın önünden geçerek banyoya girdi. Cevapla, kahretsin, cevapla. Mitnik uzun küfürler savurdu. Arama Greta cevap vermeden kesilmişti. Kendisi mi aramayı reddetmişti yoksa telefonun çekmediği bir yere mi girmişti? Onu uyarması gerekiyordu. Mitnik telefon operatörünün internet sitesine girerek Greta'ya hızlıca bir mesaj yazdı. Son küfürle birlikte gönder tuşuna bastı. Klaps gözlerini açtı. Kendini çok yorgun hissediyordu ama sakindi. Doktorun yaptığı sakinleştirici iğne etkisini göstermeden önce Sensi ile göz göze gelmişti.
Onun her şeyi anladığından emindi. Ve eğer anladıysa Morphy'nin onunla dövüşen atletik yapılı adam değil de mağazadaki adam olduğunu ortaya çıkararak onun maskesini düşürmek an meselesiydi. Klebs neredeyse gülümsemeye çalıştı. Aslında olaylar çok kötü gitmemişti. Greta Alfieri iyiydi. Morganti kendini kurtarmıştı. Ve o da hala hayattaydı. Klebs hafifçe öksürdü.
32. ayrımın sonu. Sayfa 438.